Ayrım 16, göze göz, dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 185, 11. bölüm, 20 Haziran. Güvenlik bölümündeki mahkumlar akşam yemeklerini yemiş, yemek salonunu boşaltmışlardı. Birkaç mahkum antrenmana başlamıştı. Bazıları bahçede toplanmış, sigara içip çene çalıyor, bazıları televizyonda film, Ocean's Eleven izliyor, bazıları da koridorlarla dinlenme odası arasında dolaşıyor veya hücreden hücreye fısıldayarak konuşuyorlardı. Her zamanki gibi bir gündü işte, ama hiçbir şey aynı değildi. Bir daha asla aynı olmayacaktı. Sadece gardiyan sayısı artmamış, ziyaretler ve telefon görüşmeleri de yasaklanmıştı. İnanılmaz sıcak, boğucu bir hava vardı içeride. Hapishane müdürü Richard Fager'in bölüme gelmesi, mahkumların içinde bulunduğu atmosferden yeterince etkilenen gardiyanların huzursuzluğunu daha da arttırmıştı. Havada özgürlük titreşiyordu. Adamlarda, gülümsemelerde özgürlük duygusu vardı. Daha önce korku ve tehditlerle ağırlaşan hava dağılmış, yerini rahat neşeli bir hava almıştı. Bir yandan da tiranların düşüşünden sonra hep yaşandığı gibi iktidar boşluğu, endişe vardı. Tine Grönlund gibi bazıları sürekli arkalarından saldırılacak diye korkuyor, her tarafta neler olduğu ve neler olacağı konuşuluyordu. Bir sürü mit ve yalana rağmen mahkumlar polis ve gardiyanlardan daha çok şey biliyordu. Benito'nun çenesini Lisbeth'in dağıttığı herkesin malumuydu. Hayatının tehlikede olduğunu da biliyorlardı. Dedikodulara göre dışarıda Lisbeth'in akrabaları öldürülmeye başlanmıştı. Benito'nun çarpılan yüzü bir daha asla düzelmeyecekti. Bu nedenle intikamının korkunç olacağı düşünülüyordu. Rivayetlere göre zengin şeyhler Faria Kazi'nin başına ödül koymuştu. Benito'nun iyileştiğinde başka bir hapishaneye nakledileceği de sır değildi. Yani bölümü büyük değişiklikler bekliyordu. Hapishane müdürünün bölüme gelmesi bunun işaretiydi. C bölümünde yatan, kendi çocuklarını öldürmekten ceza almış birkaç kadın bir tarafa bırakılırsa, Richard Fager hapishanede en nefret edilen kişiydi. Ama şimdi bir kez olsun mahkumlar ona yalnızca düşmanlıkla değil, bir parça umutla da bakıyorlardı. Kim bilir, belki Benito'nun yokluğunda kuralları biraz gevşetirlerdi. Richard Fager kol saatine baktı. Yanına gelip sıcaktan yakınan bir mahkuma eliyle uzaklaşmasını işaret etti. Fager 49 yaşındaydı, şık biriydi. Bakışlarında katı, boş bir ifade vardı. Gri takım elbiseli, kırmızı kravatlıydı. Ayağında yepyeni Alden ayakkabıları vardı. Hapishane yönetimi mahkumları kışkırtmamak için genellikle sade kıyafetler giyerdi. Fakat Fager otoritesini perçinlemek için tersini yapıyordu. Ama bugün böyle yaptığı için pişmandı. Alnından aşağı terler akıyor, pantolonu bacaklarına yapışıyor, ceketi onu boğacak gibi oluyordu. Dahili telefonuyla bir konuşma yaptı. Konuşmadan sonra öfkeli bir ifadeyle başını salladı. Yeni atanan baş gardiyan Harriet Lindforce'un yanına gidip kulağına bir şey fısıldadı. Sonra birlikte Lisbeth Salander'in kaldığı 7 numaralı hücreye gittiler. Salander'e dün akşamdan beri tecrit uygulanıyordu. Lisbeth Salander masanın başına oturmuş, Wilson döngüsü denilen şeyi özel bir bakış açısından hesaplıyordu. Yeni bir kuantum çekim döngüsü yaratmayı temel hedef edinmişti. Richard Fager ile Harriet Lindforce hücresine girdiğinde ne başını kaldırdı ne de işine ara verdi. Bu yüzden hapishane müdürünün dirseğiyle Harriet'e dokunup geldiklerini bildirsin diye işaret ettiğini göremedi. ''Hapishane müdürü seninle konuşmak istiyor.'' dedi Harriet sert, gönülsüz bir ifadeyle. Lisbeth arkasına döndü. Richard Fager sanki kirlenmiş gibi elinin tersiyle ceketinin kolunu silkiyordu. Dudaklarında belli belirsiz bir kıpırtı vardı, gözlerini kısmıştı. Bir ifadeyi bastırmaya çalışır gibiydi. Lisbeth'ten hoşlanmadığı belliydi, bu iyiydi. Lisbeth de ondan hoşlanmamıştı. Bir sürü e-postasını okumuştu.
''İyi haberlerim var.'' dedi Fager.
Lisbeth bir şey demedi.
''İyi haberler.'' diye tekrar etti Fager.
Lisbeth yine bir şey demedi, Fager öfkelendi.
''Sağır mısın sen?''
''Hayır.'' Lisbeth başını yere çevirdi.
Öyle mi? Ha, iyi o zaman diye devam etti Fager. Biliyorsun cezanın bitmesine 9 gün kaldı. Ama biz seni yarın sabah bırakıyoruz. Şimdi birazdan Stockholm'dan gelen Jan Bublanski diye bir komiser seni sorgulayacak. İşbirliği yapmanı umuyoruz.
Yani beni artık burada istemiyorsunuz.
Burada işler istekle yürümüyor. Emir aldık. Personelimiz de senin...
Richard Fager devamını söylemeye zorlanır gibiydi.
Senin iyi davrandığını rapor etti. Erken bırakılma nedenin bu.
Ben iyi davrandığımı hatırlamıyorum.
Nasıl? Bana gelen raporlara göre...
Sözcüklerle süslenmiş bir sürü boktur kesinlikle. Tıpkı senin raporların gibi.
Benim raporlarımı nereden biliyorsun?
Lisbeth hala yere bakıyordu. Sanki ezberden okurmuş gibi devam etti.
Çok kötü yazılmışlar. Fazla söz var. Edatları genellikle yanlış kullanıyorsun. Çok tumturaklı yazıyorsun. En önemlisi çok yağcı, çok beceriksizsin. Bazen düpedüz yalan söylüyorsun. Sana iletilen bir sürü bilgiyi saklıyorsun. Ceza ıslah kurumunun gözünü boyuyor, güvenlik bölümünün muhteşem yönetildiği fikrine kapılmalarını sağlıyorsun. Bu iş ciddi, Richard. Faria Kazi'nin hayatının cehenneme çevrilmesine katkıda bulundun. Kız hayatını kaybedebilirdi. İşte bu beni çıldırtıyor.
Richard Fager cevap vermedi. Ağzı açık kalmıştı. Dudakları seyiriyordu. Kanı çekilmiş gibiydi. Ama yine de bir teşebbüste bulundu. Boğazını temizledi. Abuk sabuk konuşmaya başladı.
Sen ne diyorsun kadın? Ne demek bu? Raporlarımı mı okudun? Resmi belgeleri bir de.
Olabilir. Bir kısmı belki resmiydi.
Richard Fager artık ne dediğinin farkında değildi.
Yalan söylüyorsun.
Ben yalan söylemem. Okudum. Nasıl olduğunu karıştırma.
Fager'in bütün bedeni titredi.
Sen var ya.
Richard Fager yeterince sert bir şey bulamadı.
Sana şu tahliye kararını hemen iptal edebileceğimi hatırlatırım diye hırladı.
Hiç durma, iptal et. Benim ilgilendiğim tek bir şey var.
Fager'in alnından akan terler dudaklarına ulaşmıştı.
Neymiş o dedi savunmaya hazırlanır gibi.
Faria Kazi'nin destek ve yardım alması. Avukatı Annika Giannini onu buradan çıkarttırana kadar güvenliğinin sağlanması. Ayrıca tanık koruma programı altına alınması da gerek.
Richard Fager kıpkırmızı oldu.
Sen bir şey talep edecek pozisyonda değilsin.
Bak bu konuda yanıldın. Aslında senin hiçbir pozisyonda olmaman gerekirdi dedi Lisbeth. Yalancısın, iki yüzlüsün, bir gangsterin hapishanenin en önemli bölümünü ele geçirmesine göz yumdun.
Bence söylediklerini kulağın duymuyor senin.
Bırak bu ayakları, kanıtlarım var. Şimdi bana Faria Kazi için ne yapabilirsin onları söyle.
Fager kontrolden çıkmış gibiydi.
Onunla elbette ilgileneceğiz diye omurdandı.
Söylediklerinden utanmıştı, tehditkar bir şekilde ekledi.
Şunu söylemeliyim ki burada hayatı tehlikede olan tek kişi Faria Kazi değil.
Dışarı dedi Lisbeth.
Bak seni uyarıyorum, ben bu tür şeylere asla
Dışarı. Richard Fager'in sağ eli titremeye başladı, dudakları seyiriyor, gözleri sağa sola kayıyordu. Birkaç saniye felç olmuş gibi kaldı, bir şeyler daha söylemek istiyordu. Ama döndü dışarı çıktı. Harriet'e kapıyı kilitlemesini emretti. Öfkeyle uzaklaşan adımlarının sesi kaldı ardında. Faria Kazi adım seslerini duydu. Lisbeth Salander'i düşündü. Lisbeth'in nasıl saldırıya geçtiğini, Benito'nun beton zemine nasıl yüzüstü kapaklandığını düşünüyordu hep. Aklını başka bir şeye vermekte zorlanıyordu. Bu sahne gözlerinin önünden gitmiyordu. Bazen çağrışımlar yapıyor, başka anılara, onu buraya getiren olaylara kayıyordu. Ağabeyinin tuvalette unuttuğu telefonla Cemal'ı gizlice aradıktan birkaç gün sonraydı. Odasında uzanmış Tagore'un şiirlerini okuyordu. Bashir öğleden sonra 3 civarında odanın kapısını açıp içeri girdi. Kızların okumaması gerektiğini, orospu ve kafir olacaklarını söyleyerek ona bir tokat atmıştı. Faria ilk defa ne öfkelenmiş ne de aşağılanma duygusuyla kahrolmuştu. Aksine bu tokat ona güç aşılamıştı. Ayağa kalkmış, dairede dolaşarak kardeşi Halil'i izlemeye başlamıştı. Her dakika yeni bir plan yapıyordu. Halil'den fırsatını bulduğunda evden kaçmak için yardım istemeyi düşündü. Sosyal hizmetleri, polisi, eski arkadaşlarından birini aratmayı düşündü. Gazeteleri, İmam Ferdusi'yi ya da teyzesi Fatima'yı aratmayı, eğer yardım etmezse bileklerini kesip intihar edeceğini söyleyecekti. Ama bunların hiçbirini yapmadı. Saat 5'ten önce gardırobunu açıp baktı, başörtüleri ve birkaç gündelik kıyafet dışında hiçbir şeyi kalmamıştı. Elbiseleri, etekleri çoktan parçalanıp atılmıştı. Ama hala bir kot pantolonla siyah bir bluzu vardı. Pantolonu bluzu giydi, ayağına spor ayakkabıları geçirdi, mutfağa girdi. Mutfakta oturan Ahmet ile Başir kaşlarını çatıp şüpheli gözlerle baktılar. Farya çığlıklar atmak, mutfaktaki her bir tabağı, her bir bardağı kırmak istiyordu. Kendine hakim oldu, durup etrafı dinledi. Dış kapıdan gelen ayak seslerini duydu. Halil'in ayak sesleriydi. Birden sanki gerçeküstü bir dünyaya geçti. Yıldırım hızıyla mutfak çekmecesinden bir bıçak alıp bluzunun altına sakladı. Aceleyle mutfaktan çıktı. Halil mavi antrenman kıyafetleriyle dış kapının önünde dikiliyordu. Acıklı, kayıp bir hali vardı. Ablasının geldiğini gördüğünde gergin, beceriksiz hareketlerle güvenlik kilidindeki anahtarı çevirmeye çalıştı. Farya derin bir nefes aldı. ''Bırak gideyim Halil'' dedi. ''Böyle yaşayamam. Canıma kıyarım daha iyi.'' Halil döndü. Öyle mutsuz, öyle çaresiz bir ifadeyle baktı ki Farya ürperdi. Çekilen sandalyelerin sesleri duyuldu mutfaktan. Başir ile Ahmet ayağa kalkmışlardı. Farya bluzunun altından bıçağı çıkardı. ''Seni tehdit ettiğimi söylersin Halil'' diye fısıldadı. ''Ya da canın ne istiyorsa onu ama bırak beni gideyim.'' ''Beni öldürürler'' dedi Halil. Farya artık bittiğini düşündü, olmayacaktı. Kardeşinin hayatı pahasına yapamazdı. Başir ile Ahmet geliyordu. Merdiven sahanlığından da sesler duyuldu. İşi bitmişti, bundan emindi. Ama Halil aynı mutsuz yüz ifadesiyle kapıyı açtı. Farya elindeki bıçağı yere atıp dışarı fırladı. Merdiven sahanlığında karşılaştığı babasıyla Raza'nın yanından geçip merdivenlerden aşağı koştu. Bir süre kendi soluğu ve ayak seslerinden başka bir şey duymadı. Arkasından bir şamata koptu. Ağır öfkeli adımlar izledi onları. Farya nasıl koştuğunu hatırlıyordu. Çok tuhaftı. Aylardır dışarı çıkmamıştı. Çok az hareket ettiğinden çok kötü durumda olmalıydı. Ama sanki sonbahar rüzgarı ve serin hava itiyordu arkasından onu. Daha önce hiç böyle koşmamıştı. Evlerin arasından geçti. Aşağı Hammer Büyükhammen'e inip deniz kıyısından koştu. Sonra yukarıya caddeye çıktı. Köprüden Ringwagen'e geçti. Orada bir otobüse atlayıp Vasastan'a gitti. Otobüsten inip tekrar koşmaya başladı. Düştü, kalktı, koşmaya devam etti. Uplandsgatan'daki apartmanın kapısına geldiğinde dirsekleri kanıyordu. Koşarak üçüncü kata çıktı, sağdaki kapının zilini çaldı. Kapıda nasıl dikildiğini, kulağını nasıl içeriye verdiğini hatırlıyordu. Gözlerini kapamış, yakarmış, umut etmişti. Sonra kapı açılmıştı ve çok korkmuştu. Cemal'in üzerinde sabahlık vardı. Sakalları uzamış, saçları dağılmıştı. Bakışları dağınık, ürkekti. Farya bir an yanlış yaptığını düşünmüştü. Cemal'in şaşkınlıktan dili tutulmuştu. İçeri gir bile diyemedi. Şükür Allah'ım diyebildi yalnızca. Farya Cemal'a sarıldı. Bütün bedeni titriyordu. Kollarını hiç çözmek istemiyordu. Cemal Farya'yı içeri soktu. Kapıyı kapatıp güvenlik kilidini kilitledi. Güvenlik kilidi burada da karşısına çıkmıştı Farya'nın. Fakat şimdi güven duygusu veriyordu. Uzun süre hiç konuşmadılar. Birbirlerine sıkıca sarılıp saatlerce dar yatakta uzandılar. Sonra öpüşüp koklaştılar, konuştular, ağladılar. Farya'nın yüreğindeki ağırlık gittikçe hafifledi, korkusu azaldı. Cemal'la hiç kimseyle yaşamadıkları duyguları yaşadılar. Sigla'daki evde neler yaşandığını bilmiyordu, bilmek de istemiyordu. Aile yeni bir düşman edinmişti. Bu düşman küçük kardeşi Halil'di. Mikael, Malin Frode'nin ne söylemek istediğini anlayamıyordu. Aslında aklı Hilda von Canterbourg'da olduğundan dikkatle dinleyemiyordu. Westerbron Köprüsü'nde bir taksiye bindi. Skanstula, Rutger Fussgatan'a gidecekti. İnsanlar aşağıdaki parkın çimenlerine uzanmış güneşleniyordu. Gölde yelkenliler vardı.
Beni iyi dinle Mickey dedim Ali. Senden rica ediyorum. Beni bu karmaşanın içine sen çektin.
Biliyorum, özür dilerim. Biraz dikkatim dağınık. Şimdi baştan başlayalım. Leo odasında oturmuş bir şey yazıyordu, öyle mi?
Evet, tuhaf bir şeyler olduğunu hissettim.
Vasiyetini yazdığını düşündün.
Önemli olan ne yazdığı değildi, nasıl yazdığıydı.
Nasıl yazıyordu?
Leo sol eliyle yazardı Mikael. O solaktı. Zihnimde birden bir şimşek çaktı. Hep sol eliyle yazardı. Bir elma, portakal ya da bir şey attığınızda sol eliyle tutardı. Ama şimdi sağlak olmuş.
Tuhaf bir şey.
Tuhaf ama gerçek. Leo'yu bir süre önce televizyonda gördüğümde bilinçaltımda bu olayı düşünmüş olmalıyım. Konuşurken PowerPoint resimler gösteriyordu. Kumandayı sağ eliyle de tutuyordu.
Özür dilerim Malin ama bana hala bir şey ifade etmiyor bu söylediklerin.
Daha bitirmedim. Bu işi büyüttüğüm yok ama içimi bir kurt kemirmeye başlamıştı. Bu nedenle fotoğraf müzesinde Leo'yu dikkatle inceledim. Biliyorsun Alfred Ögren'de çalışırken birbirimize çok yakınlaşmıştık. O zaman bir sürü şeye dikkat etmiştim. Nasıl davranır, ne yapar?
Anlıyorum.
Konferansta aynı şekilde davranıyordu ama tersten. Masadaki su şişesini sağ eliyle tutuyor, kapağını sol eliyle açıyordu. Bardağı sağ eliyle tutup suyu sol eliyle boşaltıyordu. Kafama bir şeyler dank etti. Konferanstan sonra yanına gittim.
Talihsiz bir konuşma geçti aranızda.
Aynen, beni başından savmaya çalıştı. Bar tezgahının üzerindeki şarap kadehini sağ eliyle tuttu. Doğrusu irkildim.
Nörolojik bir şey olabilir mi?
O da buna benzer bir şeyler söyledi.
Ne? Ona bunu söyledin mi?
Ben söylemedim ama aklımı kaçıracaktım, gözlerime inanamıyordum. İnternette bulabildiğim bütün televizyon videolarına baktım. Eski arkadaşlarımı, meslektaşlarını arayıp konuştum. Onlar da kafayı yediğimi söylediler. Hiçbir şey fark etmemişlerdi. Hiç kimse hiçbir şey fark etmemişti, aklın alıyor mu? Ama en sonunda Nina West'e ulaştım. Döviz simsarı, çok dikkatli biri. O da fark etmiş. Bunu duymak beni nasıl rahatlattı bilemezsin. O sormuş.
Ne cevap almış?
Mahcup vaziyette bir şeyler gevelemiş. Sonra da ambit extrus olduğunu söylemiş.
O ne?
250 demek. Yani ne sağlak ne solaksın. Aklıma yattı. İnsanlığın yaklaşık %1'i bu durumda. Birçok başarılı sporcu da var aralarında. Örneğin Jimmy Connor. Hatırlıyorsundur.
Oo, tabii.
Leo annesi öldükten sonra el değiştirdiğini söylemiş. Bir çeşit özgürlükmüş. En önemlisi yeni bir yaşam tarzı edinmeye çalışmış.
Bu bir açıklama olamaz mı?
Bilemiyorum. Önce hiperakuzi, sonra şu ambit extrus bana biraz fazla geldi.
Mikael bir süre sustu. Bir kişide iki olağanüstü özellik olabilir herhalde. Ama, biraz düşündü. Ama haklısın, bu işte bir tuhaflık var. Yakında görüşelim mi?
Kesinlikle dedi Malin.
Mikael telefonu kapattı. Skanstula Hilda von Canterburg'un evine doğru devam etti. Jan Bublanski yıllar geçtikçe Lisbeth'e büyük bir sempati duymaya başlamıştı ama yine de yanında rahat edemiyordu. Lisbeth'in her türlü otoriteden nefret ettiğini biliyordu. Geçmişe hesaba katılırsa anlaşılır bir şeydi ama Bublanski her türlü genellemeye karşıydı. Nihayetinde insanlara güvenmeyi öğrenmelisin Lisbeth dedi. Polislere de yoksa hayatın zor geçer.
Denerim dedi Lisbeth kuru bir ifadeyle.
Bublanski H binasının ziyaretçi bölümünde bir sandalyede oturuyordu, huzursuzdu. Lisbeth'in tuhaf denilecek kadar genç göründüğünü düşündü. Başın sağ olsun dedi, Holger'in yokluğu senin için ağır bir şey olmalı. Eşimi kaybettiğim günü hatırlıyorum da.
Geç bunları diye kesti Lisbeth.
Tamam, o zaman konuya girelim. Palmgren'in niçin öldürülmüş olabileceği hakkında bir fikrin var mı? Lisbeth Salander bir elini göğsünün hemen üzerine götürdü. Eski bir kurşun yarası vardı. Ardından Bublanski'nin moralini altüst eden tuhaf, buz gibi bir ifadeyle konuşmaya başladı. Son derece isabetli ve özlü konuşuyordu. Gereksiz tek bir sözcük sarf etmiyordu. Her sorgucunun hayalini kurduğu bir tarzdı bu.
Birkaç hafta önce Holger'i Maybrit Torrell diye yaşlı bir kadın ziyaret etmiş.
Üpsala'daki St. Stefan Çocuk Psikiyatrisi'nin eski şefi Profesör Johannes Kaldi'nin sekreteriymiş. Sen o klinikte kalmıştın değil mi? Gazetelerde hakkımda yazılanları okumuş, Holger'e bir takım belgeler vermiş. Holger ilk başta bu belgelerin içinde yeni bir şey olmayacağını düşünmüş. Ama daha sonra ilk düşüncesi doğrulansa da kapsamının daha geniş olduğunu görmüş. Küçükken beni evlatlık vermek için uzun süreli planlar yapılmış. Ben hep domuz babam nedeniyle kimsenin beni evlatlık almaya yanaşmadığını düşünüyordum. Oysa genetik ve çevre araştırmaları kayıt dairesi denilen bir yer, bir deney yapmaya karar vermiş. Gizli bir kurum. Sorumlusu kim bir türlü ulaşamadım. Bu beni çok sinirlendirdi. Bu nedenle Holger'i aradım, ona verilen belgeleri bir kez daha gözden geçirmesini rica ettim. Ne bulduğunu bilemiyorum. Mikael Blomqvist aradı, Holger'in öldüğünü söyledi. Belki de öldürüldüğünü. Şimdi size tavsiye, Maybrit Torrell'i bulun. Asputten'de oturuyor. Belki bu belgelerin bir kopyası vardır ya da onları bir yerde yedeklemiştir. Ayrıca kadının ne durumda olduğunu hemen kontrol etmenizi tavsiye ederim.
Teşekkür ederim dedi Bublanski. Bunlar çok değerli bilgiler. Şu bahsettiğin kurum neyle ilgileniyormuş?
Adı yeterince bir şey söylemiyor mu?
İsim yanıltabilir.
Teleborian diye bir alçak var.
Onu sorguladık.
Bir kez daha sorgulayın.
Neyi araştırmamız gerektiğine dair bir fikrim var mı?
Uppsala'daki gen merkezinin yöneticilerini terletebilirsiniz ama buradan bir yere ulaşacağınızı sanmam.
Biraz daha açık konuşabilir misin Lisbeth? Mesele ne?
Bilim ya da sahte bilim. Bir takım manyaklar çocukları evlatlık vererek çevre ve genetik mirastan nasıl etkilendiğimizi anlayabileceklerini hayal ediyorlar.
Kulağa hiç hoş gelmiyor.
Bak doğru anladın dedi Lisbeth.
Başka ipucu var mı?
Hayır.
Bublanski pek inanmadı. Holger'in son sözünü duymuşsundur mutlaka. Hilda Fon'la konuş, bu sana bir şey ifade ediyor mu?
Lisbeth'e bir şey ifade ediyordu. Daha dün Mikael arar aramaz bir şey demişti. Ama bu şimdilik kendisinde kalsın istiyordu. Geçerli nedenleri vardı.
Leo Mannheimer'dan ve doğum lekeli kadından da bahsetmedi. Bublanski'nin sorularına kısa cevaplar verdi. Vedalaştılar, hücresine götürüldü.
Ertesi sabah saat 9'da pılısını pırtısını toplayacak, Flot Berga'dan ayrılacaktı. Hapishane müdürü Richard Fager'in ondan kurtulmayı hala istediğini tahmin ediyordu.
16. ayrımın sonu. Sayfa 197.